Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri InStreet'in sunduğu Benim Hikayem başlıyor.
Herkese bir kez daha selamlar. Duygu Atakan'la Benim Hikayem podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Bugün enerjisine bayıldığım, özellikle son zamanlarda Instagram paylaşımlarına hayran olduğum, hayata bakış açısına gerçekten bayıldığım bir kadını konuk ediyorum. Aydilgi şu anda telefon attığımda, hoş geldin.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ne güzel sözler bunlar.
Ama gerçekten. Estağfurullah. Gerçekten öyle, bayılıyorum sana Aydilge. Bu yaşam enerjine verdiğin bir takım böyle mesajlar var ve o mesajları çok güzel Instagram'da kullanıyorsun ve veriyorsun insanlara. Aslında çoğumuzun kendi kendimize söylediğimiz şeyleri sen bize böyle anlatıyor gibisin. Öncelikle hoş geldin podcast'ime.
Hoş bulduk.
Davetimizi kabul ettiğin için InStreet ve ben çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha. Keyfin yerinde
mi? Gayet yerinde. Olabildiği kadar değil aslında. Yani ama zaten önemli olan da sanki bütün bu zorlukların içerisinde yine de böyle memnun kalmaya, evet, devam edebilmek. Onu korumaya çalışıyorum. Hani zor olan sanki böyle yani doğru olan sanki böyle hep keyifsiz olmak ya da ne kadar mutsuz olduğunu anlatmakmış gibi geliyor ve mutluluk sanki birazcık böyle basitlikmiş gibi ya da zekasızlıkmış gibi gözüküyor dışarıdan. Hani bu niye böyle mutlu ki falan. zor olanı bu değil mi zaten? Yani bunu koruyabilmek, evet, bunun için emek veriyorum açıkçası. Ruh halimizi korumak hiç kolay değil.
Değil, evet, değil.
Elimden geldiğince onu korumaya çalışıyorum. Etrafıma da çünkü bunun daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani mutsuzluğu bulaştırdığını düşünüyorum. Hem kendim için hem etrafımdaki insanlar için o sizin sevdiğiniz pozitif enerji korumaya çalışıyorum açıkçası.
Peki şimdi bu podcast'ın adı Benim Hikayem. Yani ve belki de ilk kez bu podcast'te senin hikayeni dinleyecek olan dinleyicilerim var. Aydilge'nin hikayesi nasıl başladı? Bize biraz anlatır mısın Aydilge? Biz seni tanıyoruz, biliyoruz ama gerçek seni aslında bilemeyiz. Nasıl tecrübelerden geçtiğini, nasıl zorluklarla buralara geldiğini bilemeyiz. Böyle geçmişe gidip baktığında bize o küçük Aydilge'yi biraz anlatır mısın? Yeni yeni müzik sektörüne girmeye çalışan, bir şeyler başarmaya çalışan o zamanki Aydilge'yi bize anlatır mısın biraz?
Tabii ki. Aslında 7-8 yaşlarımda başladı rekabet. Evet, çünkü TRT Ankara'da çocuk korosu sınavları vardı. Türk musikisi korosuydu. Ben daha 7-8 yaşında ilk tanıştım. Nasıl bir şey olduğuyla o rekabetin ve nasıl aileler, özelliklerden ziyade çocukların aileleri, hani inanılmaz bir şekilde bir hırs. Daha orada başladı her şey. Gerçekten çok güzel, çok sıkı bir eğitim aldık tabii TRT. Çok önemli bir okuldu o zaman. Gerçekten çok iyi bir eğitimi vardı. Ama yani mesela solo okumuştum. Solo okuduğum zaman insanların, yani çocukların o kıskançlıkları, ailelerin kıskançlıkları, onunla mücadele etmek ilk orada böyle yüzüme çarptı.
Evet.
Yani çok erken, aynen öyle. Ve orada herkes birbirini artık arkadaştan ziyade önüne geçebileceği rakip olarak görüyordu. Çok küçük yaşlı olmamıza rağmen. Ve tabii biz her hafta sürekli televizyona çıktığımız için ve o sıralarda işte TRT çok ön planda bir kanal olduğu için bambaşka bir görünme telaşı, hani önde kim duracak, en başta kim gözükecek, yani bunlar
çok
daha böyle
ya,
yani çok üzücü. 8 yaşında başladım yani bunları deneyimlemeye. Çok zordu. Ama oradan da belki o kadar erken deneyimleyince de böyle biraz daha beklediğin şeyler olduğu zaman şok geçirmiyorsun. Çünkü zaten ben bunları 8 yaşında gördüm zaten gibi bir rahatlık da oluyor. Sonrasında yani okuduğum alanlar, eğitimim, edebiyat ve üstüne yüksek sanatımlar, TV sinema olmasına rağmen ben hep yapmayı kafama koymuştum. Yapıyordum, besteliyordum. Bütün bunları sürekli, yani hayalim de buydu. Ama eğitimimin de hep aslında besleyeceğini biliyordum yaptığım müziği. İlk müzik sektörüne girmek istediğimi söylediğimde anne babama, ben mutlaka müzik yapacağım dediğimde annem babam dışında etrafımdaki herkesin bana söylediği şey, ya sen nasıl ayakta kalırsın ki, işte sen hani sanki hep şöyle bir algı
var. Pozitifsin, aynen, algı. Hani oraya o kurtlar seni yer algısı mı vardı acaba?
Evet. Hep öyle. Ya etraftakiler o kurtlar seni yer, orası çok kötü.
Evet.
İşte korkunç, sen nasıl ayakta kalırsın? Bir de hep şey algısı vardı. Yani açıkça söylemek gerekirse mutlaka bir yerlere gelmek için ya biriyle beraber olacaksın. Ve o yüzden ben bu algıdan da çok, yani dinleyicilerimizin arasında müzik yapmak isteyenler varsa, ne olur böyle bu kadar, tabii ki endüstrinin kötü her sektörde olduğu gibi haksızlıklar var. Tabii ki ayak kaydıranlar var, çok korkunç insanlar var. Radyocu olarak siz de neler yaşamışsınız?
Yani ben şimdi sadece... bunu burada anlatmaya kalksam yemin ediyorum yani hani uğradığım iftiralar falan böyle yani.
Yani inanın bu sadece müzik sektörü değil. Yani ülkemizin dünyada genelinde, dünyada da böyle ve ülkemizin genelinde haksızlık, ayak kaydırmalar, torpiller, hak etmediği yerlere gelen insanlar, her sektörde olduğu için ben sanki müzik sektörü öcü ya da işte mutlaka kirli bir takım oyunlara giren insanlar başarılı olur algısının olmasından da hiç hoşnut değilim. Çünkü gerçekten müzik yapmak isteyen yetenekli insanlar korkup vazgeçiyorlar ya da aileleri geri çekiyor onları.
Evet,
çünkü, ay yapma, yapma diye diye.
Evet, çünkü sektörle alakalı dediğin gibi öyle bir algı var. Peki dur ay diye. Önce bir şarkı çalmak istiyorum. Hangi şarkını çalalım podcastimizde? Dinleyicilerimiz hangisini dinlesinler? Sen seç.
En son şarkımı çalalım. Orada zaten diyorum ki bütün balonlar yetti ve yeter patlasın artık sahte şişenler diyorum.
Çok tamam, o zaman şu şişenleri bir dinleyelim.
Tamam,
ardından
sahte şişleri dinleyelim.
Aynen. Hadi bakalım, devam edeceğiz.
Her acı benden, kendimi çaldı.
Sattı mı sattı, sevgimi yaktı. Her acı bende, bir düğüm attı.
Yalan dolanlar yetti ve yeter. Pembe plastik, sahte sevişler. Oyna oyna, kendi başına. Lastik lastik, laçka gülüşler. Yalan dolanlar yetti ve yeter. Pembe plastik, sahte sevişler. Oyna oyna, kendi başına. Taktik taktik, dolgu düşler.
Yaktı mı yaktı, çarptı mı çarptı. Benden kendimi çaldı.
Sattı mı sattı, sevgimi yaktı. Her acı bende, bir düğüm attı. Yalan dolanlar yetti be yeter. Pembe plastik, sahte sevişler. Oyna oyna, kendi başına. Lastik lastik, laçka gülüşler. Yalan dolanlar yetti be yeter. Pembe plastik, sahte sevişler. Oyna oyna, kendi başına. Taktik taktik, dolgu öpüşler.
Bütün balonlar yetti be yeter. Patlasın artık sahte şişeler.
Oyna oyna, kendi başına. Lastik lastik, laçka gülüşler. Hani nerede, bin yıl sürecek sevgi nerede? Bin yıl gidecek. Hani nerede, bin yıl sürecek sevgi nerede?
Peki, hepimizin hayatında olan o sahte kişilikleri dinledikten sonra Aydilge ile sohbetimiz devam ediyor.
Kaçırılmayacak fırsatlarla dünyaca ünlü global markaların binlerce çeşit sneaker ve spor giyim ürünlerini InStreet mağazalarında keşfetmeye hazır mısın? InStreet'le tarzını yansıt.
Şimdi Aydilge, müzik sektörüne girdiğinde sana ilk kapıyı açan isim kim oldu? Yani evet ya Aydilge gel, sende bir yetenek var diyen kimdi?
Şöyle aslında devamlı uğraşıyordum ama ilk öncesi çok önemli. Kendi söz ve bestelerimi yapmam çok büyük avantajdı.
Çok büyük avantaj, evet doğru.
Çok büyük avantajdı. Demomu yapmıştım gitarımla. Kendi gitarım, vokalim, bölümünü kaydettim. Ve elimde bu demoyla geziyorum. Ondan sonracığıma çok komik iki tane hikayem var ama 15 dakika sığdıramayız. Aslında nasıl anlatacağım, çok hızlı anlatmaya
çalışayım. Kısacık geçiver bana. Bir iki tane daha yaparız sonra, olmazsa podcast sıkıntı yok.
Ya aslında bir dergide, müzik dergisinde editörlüğe başladım. Çünkü evet. İstanbul'da ayaklarım üzerinde durmam lazım. Ve bir yandan da röportajlara gidiyorum. Röportaj yapıyorum. Onlardan biri Bilgi Üniversitesi'nde bir hoca, müzik hocası. O müzik hocası da röportaja gidiyorum. Yani hiç alakaya, çay demle ne alaka. Sonra dedi ki adam, hocamız, ben bir su içeceğim dedi röportajın arasında. Ben de o arada, onun gitarı vardı, stüdyosunda yapıyoruz röportajı. Tabii buyurun dedim, su içmeye gitti. Ben gitarını kaptım elime. Bu gece ben ilk albümden bir şarkı çalmaya başladım. Adam geldi elinde su bardağıyla, dedi ki ya senin ne kadar enteresan bir sesin var, ne kadar enteresan bir şarkı bu. Senin besten mi dedi? Evet dedim. Ondan sonra şey dedi, yani demo falan var mı? Ben böyle dinlemek isterim dedi evde kendim. Olur dedim, şarkıyı çıkar. Net demomu yanımda taşıyorum. Belki biri ister, belki şey olur, bir şey olur, bir şey çıkar diye. Ama yani hiç aklıma gelmiyor. Hakan Kurşun bu kişi. Aklıma gelmiyor yani, hani bunun işi bir albüme varır falan filan. Ama biliyor yani, albüm yapmak istediğimi falan anlattım böyle. Neyse aradan 6 ay geçti. Röportaj çıktı, bitti. Bir gün saat 10'da Beyoğlu'nda dergiye doğru gidiyorum. Yürüyorum böyle. Telefonum çaldı. Hakan Kurşun. Şimdi onun da Türkçesi bozuk, yurt dışında yaşıyormuş senelerdir. Dedi ki, Aydilge merhaba, ne yapıyorsun? İşte iyi misin? Dedim, iyiyim Hakan Bey. Ya Allah Allah diyorum, 6 ay geçti arada. Siz nasılsınız? Röportajı beğendiniz mi? Ha, beğendim çok güzel falan dedi. Ondan sonra albümünü yapabildin mi dedi. Yok ya Hakan Bey dedim, hala uğraşıyorum. Ondan sonra iyi o zaman ben yapacağım dedi.
Şaka.
Nasıl ya, ben dedi İAMAR genel müdürü oldum.
Şükür deseydin.
Ben böyle şimdi kaldım şeyde, hani böyle filmlerdeki gibi böyle hakikaten şey akıyor. Beyoğlu'nda insanlar akıyor, sanki ben böyle stop
duruyor
ettim.
Duruyor gibisin, okey.
Duruyor gibiyim, gerçekten öyle bir şey oldu. Benim de telefon kaldı. Çok teşekkür ederim, ben falan bir şeyler dedim, kapattım. Sonra diyorum ki, bu adamın Türkçesi bozuk, ben yanlış anladım herhalde. Adamı geri aradım Duygu'nun, inanabiliyor musunuz? Gerçekten biliyorum. Şimdi albüm de yapıyoruz falan.
Süper. Ondan ya.
Ondan ya o mutluluğu anlatamam. Acayip
o röportaja gitmesem belki de bunlar olmayacaktı. İşte hayatta her şey, gerçekten her şeyin bir sebebi var. Bizim bir yerde bulunmamızın, bir yere gitmemizin, bir insanla tanışmamızın hepsinin bir sebebi var. Sen o röportaja gitmeseydin, o dergide geçimini sağlamak için işe girmeseydin, belki de başka bir şekilde, yine tabii ki sen Aydilge olacaktın ama farklı bir şekilde akacaktı ya da daha geç akacaktı bu su. Her şeyin bir sebebi var. Şimdi ben de mesela son günlerde senin Instagram hesabına baktığım zaman seni evlendikten sonra biraz daha farklı görüyorum Aydilge. Evlilik sana yaradı. Bazı insanlara yaramaz. Bana. Ama sana çok yaradı gibi geliyor, ama bir şarkı daha dinleyelim, ardından devam edelim mi sohbeti?
Tamamdır.
Haydi o zaman, tamam.
Anlatsam kim anlar ki, yarım kalmış hikayem var. Kim anlar ki, yarım kalmış hikayem var. Bu yalnızlık geçer belki, nasıl hain bu akşamlar. Yandı canım, biter mi yakanlar. Yandı canım, kim üfler, dallanır yaralar. Yandı canım, aşk yüzünden ben vurulduğum yerlerden, yaralanmış izlerden, kimse var içinden, en derinden, en derinden ben. Düşen yazlar kışa döndü, sokaklar kar
kırıldıkça keser camlar, senin de cam bir kalbin var.
Yangın
biter mi yakanlar?
Yangın
dağlanır yaralar,
yandı canım.
Söner mi hala? Bende yine de aşkım var. Ben vurulduğum yerlerden, yaralanmış izlerden, yorgunum ezelden, aşk yüzünden, aşk yüzünden ben
vurulduğum yerlerden, yaralanmış izlerden, kimse var içinden,
en derinden, en derinden ben.
Haydi gel şimdi, evlilik sana çok yaradı dedim. Yaradı mı yaramadı mı öyle mi gösteriyorsun? Gerçekten çok mutlu musun? Tartışıyorsunuzdur diye de tahmin ediyorum aslında eşinle, ama öyle pozitif enerji veriyorsunuz ki sahnede de aynı şekilde. sana yaradı gibi geliyor bana, evlilik doğru mu algılıyorum?
Ya aslında o kadar haklısınız ki doğru mu değil mi diye düşünmekte. Çünkü inanın bende de aynı şey oluyor. Ne gerçek ne yapay, ben de karıştırdım.
Artık hayır yani ben bakıyorum. Karıştırdığım için demiyorum ama hani gerçekten insan, ben mesela senin samimiyetini bildiğim için, seni tanıdığım için senin olmayan bir şey varmış gibi göstereceğine zaten inanmıyorum. Ama hani insanların algısını bildiğim için bunu soruyorum. Yoksa benim evet, için sen evet. Orada gerçekten kendi hayatını yaşıyorsun, kendi hayatını gösteriyorsun. Benim için bu böyle. Ama bilmeyenlere gerçek, yani gerçekten Aydilge'nin yaşadığını anlatmanı da istiyorum Aydilge.
Ya ben gerçekten eşime çok aşığım. Bilmiyorum yani, hatta gittim böyle yanaklarını falan ısırasım geldi. Hatta o düşündüm ki şey dedim, yani insan böyle sevdiğini yemek istiyor, ne kadar enteresan. Bunun acaba dedim altında, bilinçaltımızda ne yatıyor? Çünkü hani hep yemekle ilgilidir sevdiğim şey. Mesela aşka doydum deriz, sevgiye doydum deriz. Ve insan hakikaten böyle ısırmak istiyor, yemek istiyor sevdiğini. Çok enteresan. Onu düşünüyordum hatta dün. Bunun acaba yemekle sevginin ne ilgisi var falan diye. Ya nazar değmişsin. Bazen maşallah. Korkuyorum. Çok da bir şey gösteriyor. Yani öyle çok çok fazla bir şey koymak da istemiyorum o yüzden. Ama yani gerçek. Bir de şöyle bir şey var. Yani evliliğe insanlar çok böyle korkutucu anlamlar yüklüyorlar. Gene müzik sektöründe olduğu gibi. Evlilik işte aşkı öldürür. Yok, insanları öldürür aşkı. Evliliği öldürürsün. Evliliğe niye suç atıyorsun? Kendiniz bir ilişkiyi öldürürseniz öldürürsünüz.
Doğru.
Onun evlilikle bir alakası yok. Yani inşallah bu demek değil ki, hani şunu demek istemiyorum. İnsanlar mutlaka bir eşleri olsun. İlla evlensinler. Yok, öyle bir şey yok. İnsan kendi içinde mutlu olmayı da becerebilir. Ayrıca kötü bir birlikteliktense gerçek bir tek başınalık sahte bir beraber hissinden çok daha değerli, çok öyle, daha kıymetli.
Doğru.
O yüzden inşallah hani mutlu oluyorlarsa sevdikleri de olsunlar, eşleri de olsunlar, ama en önemlisi o kendi başına olmanın mutluluğunu tadabilmek. Ondan sonra zaten bence doğru insan da gelir diye düşünüyorum.
Peki,
yani
çocuk
kendinizi
gelir
tamamladıktan
mi?
Sonra.
Çocuk gelir mi? Fix bir Türk sorusu sorayım sana. Dur, her evlenene sorulan. Çocuk ne zaman?
Ya o çok zor duygunum yani, evet, konsere öyle. Gidiyoruz. Kedi var evde. Hı-hı. Ya iki gün bırakınca ki kedi kendi başına durabilen bir varlık, evet, yani. Aynen. Ama o bile trip atmak için kusuyor, üzülüyor ve İnanın o kediye bakmak bile o kadar zor ki ben evet. çocukla nasıl yani turneye çıktığımda mümkün değil ve yarım yamalak olacaksa da
doğru,
olmasın,
hiç olmasın
diyoruz.
Doğru evet. söylüyorsun yani işte diyorum yani insanlar gerçekten hani nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasın. Kimi çocuk sahibi olmak ister, kimi istemez, kimi tercih etmez, kimi sahibi olamaz olmak ister. O hani çok bizi bağlayan bir şey değil. Son bir şey soracağım sana, ardından artık bitireceğim, çok tutmak istemiyorum
tabii
seni
ki.
Telefonda. Instagram paylaşımlarında seni çok cesur görüyorum. Birçok insanın konuşmaya korktuğu şeyleri sen biraz daha içine mizah katarak aslında paylaşıyorsun. Yani bizim içimizde aslında düşündüğümüz birçok şeyden bahsediyorsun. Buna tam olarak ne zaman başlamayı düşündün? Yani ilk video neydi? Ben hatırlamıyorum çünkü çok video paylaştın Aydın İlgi ama benim evet. böyle etkilendiğim 2-3 tane çok iyi videom var senin. Birisi hatta şey, bu erkeklerle kadınları anlatıyorsun. Tam hatırlamıyorum videoyu. Ama hani nasıl anlatayım videoyu? Bizim yaptığımız şeyleri erkeklere yüklüyorsun. Sen hatırladın mı? O video mesela beni çok etkilemişti. Nereden sonra evet ya ben artık Instagram'ı böyle de kullanacağım. Sadece poster afişi ya da işte ne de konser afişi paylaşmayacağım, bir Instagram kullanacağım demeye başladın. Olay neydi, ilk hatırlıyor musun?
Ya onu hatırlayamıyorum ama hep içimde zaten yani ilk anı hatırlayamıyorum ama içimde bu var. Yani sosyal medyada bir bıçağa benzetiyorum aslında. Hani ekmek de kesebiliriz. Bıçak insanı da öldürür. Ekmek de keser. Yani nasıl kullandığımız çok önemli ve ben şunu çok iyi biliyorum. Artık sadece dediğiniz gibi yok işte konserimde, afişimde, işte moda çekimiydi. Ya bundan farklı bir şeyler anlatmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Müziği de bu yüzden yapıyordum. Yani ne kadar beğeni aldığıma dair bir skor tabelesi değil benim için sosyal medya. Benim için bir paylaşım alanı. Ve hepimizin yani ismi sosyal medya olmasına rağmen bizi antisosyal hale getiren bir mecra almaya başladı. O kadar ironik ki. Ve sürekli olarak işte hak etmeyen insanların son derece popüler olduğunu ya da popülerliğin sanki çok önemli bir şeymiş gibi gösterildiği bir alan oldu. Ben de sürekli olarak şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yani popüler bir karakter olmanız illa bir karakteriniz olduğu anlamına gelmez.
Doğru.
İşte ya da ne bileyim bütün bu balonlar bize hani hakikaten çok yani yükselen her şeyin içinin dolu olmadığını da gösteren bir şey balon aslında.
Öyle,
İki boş şeylerin de yükselebileceğinin en büyük kanıtı balonlar. Ve onlar aslında bir gün elbet patlayacaklar. Yani derinlikli bir insan olmak mı istiyoruz? Değerlerimize sahip çıkmak mı istiyoruz? Yoksa hani balon gibi hani bir an böyle yükseleyim, yukarılarda gözükeyim mi istiyoruz? Yani bütün bunları konuşmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Bir müzisyen olarak dediğim gibi sadece vitrin gibi kullanmaktan ziyade paylaşım alanı olarak kullanmak istiyorum. Çünkü bu şekilde anlamlı geliyor bana yaşamak. Ya da insanlara ulaşma şansım varken mesela siz de öyle. Siz de öyle sadece şarkı sunup mesela bir sürü radyocu işte şimdi sırada bilmem ne deyip geçiyor.
Aynen.
Ama siz konuşuyorsunuz, paylaşıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Aslında aynı ihtiyacı duyuyoruz.
Doğru, aynen. Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için Aydın
Gece'ye. Ben çok teşekkür ederim.
Çok güzel yıllar, çok güzel seneler, çok büyük başarılar seninle olsun. İnşallah gönlünden geldiği gibi yaşa hayatı. Büyük mutluluklar diliyorum. Kocaman öpüyorum seni. Son
çok
olarak,
sağ olun.
Ne söylersin bizi dinleyenlere son olarak?
Hepsini kalbinden öpüyorum. İnşallah yani ne bileyim bütün bu sıkıntılar, bütün bu haksızlıklar biliyorum çok zor dayanabilmek. Ama bana iyi gelen bir düşünce var. Diyorum ki hayatın derdi belki bizi düşürmek değil de kalkınmayı öğretmektir. Birazcık böyle düşünmeye çalışalım. Hepsini kocaman öpüyorum.
Biz de çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere Aydın İlgeciğim. Çok
sevgiler,
sağ ol.
Bay bay.
Çok sağ ol.
Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri In Street'in sunduğu Benim Hikayem bitti.